Ayrım 3.
Kabilede kimi klanlar daha aristokratik olarak görülür durumdaydı. Kabilenin yaşamı ataların örfüne göre düzenleniyor ve gücünü de onlara karşı duyulan saygıdan alıyordu. Kabile meclisi bu örfün simgesi ve tek aracıydı. Klanın kan gütme adeti anarşiyi önleyen bir önlemdi. Canına kıyılmış bir erkeğin hısımlarının öldüren kişi ya da onun kabilesi üyelerinden bir üzerinde öç alma görevleriydi. Göçebelerin dini, cinlere ve perilere inanma ile eski Samilerin çok tanrıcılığının iç içe geçmiş bir türüydü. Tapılan varlıklar ağaçlarda, çeşmelerde ve özellikle kutsal taşlarda yaşıyorlardı inanışa göre. Gerçek anlamıyla tanrılar da vardı. İçlerinden en önemlileri şu üçüydü: Manat, Uzza ve Allat. Her üçü de genellikle Allah adı verilen bir yüce tanrıya bağımlıydılar. Din bireysel değil, ortaktı. Tanrı ve ibadet, kabile kimliğinin işareti, birliğin ve beraberliğin tek ideolojik deyimiydi. Dine uygunluk, siyasal meşrutiyeti dile getiriyordu. Dinden dönmek ise ihanet idi. Aslında köyün ahlak ülküsü pek az yer veriyordu dine. Yüce değerler, kabile dayanışması üstüne kurulan ve onu sürdüren yiğitlik, gönül yüceliği, konukseverlik, bağlılık ve onur düşüncesiydi. Bu bir tür kabile hümanizmasıydı ki, soyut bir hukuk düşüncesi kadar herhangi bir öte dünya müdahalesini de kapalıydı. İnsan, ama kabilesi içinde insan, en yüce değerdi. O insan eylemini ve gücünü sınırlayan tek şey vardı olsa olsa, kör talih. Özetle, bedevi gerçekçiydi. Öte yandan, bedevilerin sayıca artması ve yayılmasına karşın, Arap tarihini yapanlar, yerleşik öğeler ve özellikle de Arabistan'ı aşıp giden ticaret yolları boyunca yaşayıp çalışanlar oldu. Bu yolların birbiri ardından yön değiştirmeleri de Arap tarihinde köklü değişikliklere yol açtı. Nitekim İsa'dan sonra 6. yüzyılın ikinci yarısında pek büyük boyutlarda yeni bir değişiklik görüyoruz bu bakımdan. Akdeniz'de Uzak Doğu arasındaki ticaretin o güne değin izlediği Fırat'tan İran Körfezi'ne olan yol, Bizans'la Persler arasındaki sürekli savaşların yanı sıra başka nedenlerle de güçleşir. Mısır'daki düzensizlik sonucu Nil Vadisi'nden Kızıldeniz'e giden yol da kullanılmaz olur. Böylece tacirler çetin de olsa sakin bir yolu Suriye'den geçip Yemen doğrultusunda Batı Arabistan'ı aşan yolu seçmek zorunda kalırlar. Ne var ki Yemen yabancı egemenliği altına düşmüştür. Kuzeydeki Nabati ve Palmire krallıkları da yoktur artık. Fırsatı Mekke yakalar sonunda. Mekke pek uygun bir yerde bulunuyordu. Güneyde Yemen'e, kuzeyde Akdeniz'e, doğuda İran Körfezi'ne, batıda Kızıldeniz'de bir liman olan Cidde'ye giden yolların gelip buluştuğu bir noktadaydı. Bir tarihte İslam'ın doğuşundan önce Kuzey Arabistan'dan gelen bir kabile, Kureyş kabilesi işgal etmişti kenti. Çok geçmedi. Önemli bir ticaret topluluğu oldu Mekke. Kureyşliler, Bizans'la, Habeşlerle, Perslerle ticaret sözleşmeleri yapmışlardı. Dev ticari işlemler içindeydiler. Yılda iki kez kuzeye ve güneye büyük kervanlar yolluyorlardı. Mekke tacirlerinin örgütlendiği işletmeler oradaydı. Yılın öteki mevsimlerinde de daha az önemli kervanlar yola çıkıyordu. Ve Afrika ile de deniz ticareti ilişkisine geçilmişti. Mekke'nin dolayında yığınla panayır kuruluyordu. En önemlisi de Ukaz'dakiydi. Bu panayırlar Mekke'nin iktisadi yaşamının bir parçasıydılar ve dolaydaki göçebelerin arasında bu kentin etki ve saygınlığını yayma gibi bir rol de oynuyorlardı. Mekke halkı karmaşıktı. İç Kureyş adı verilen asıl yöneticiye iş adamlarından, sarraf ve tacirlerden, işletmecilerden, transit ticaretin sahiplerinden oluşan bir tür tacir aristokrasisiydi. Onu dış Kureyş izliyordu ki daha alçak gönüllü tacirleri içine alıyordu. Son olarak kentin kenar mahallelerinde yabancılardan ve bedevilerden oluşan, deyim yerinde ise bir proletarya görüyoruz. Mekke'nin dışında da bağımlı bedevi kabilelerin oluşturduğu Kureyş'in Arapları bulunuyordu. Mekke'nin yönetimini zengin iş adamlarının temsilcilerinde yönlendiren bir tacir cumhuriyeti diye nitelendirenler olmuştur. Bununla Batı örneğindeki kurumlar gelmesin gözlerimizin önüne. Kureyş göçebelikten henüz kurtulmuştu ve ülküsü de göçebelerin ülküsü olmakta devam ediyordu. Yani eylemde alabildiğine özgürlük, kamu otoritesinin ise en azı. Bu sonuncusunu kabile meclisinin kentteki karşılığı olan Mala uyguluyordu. Mala, genel oylamayla seçilen eşraf ve aile başlarından oluşuyordu. Otoritesi manevi ve inandırıcı nitelikteydi sadece. Birliğin asıl temeli tacir sınıfının onun oluşturduğu oligarşinin dayanışmasıydı. Bu dayanışmanın gücünü ileride Muhammed'e karşı mücadelelerinde ortaya koyacaklardı. Ticari deneyim ve Mekke burjuvazisinin anlayışı, Araplar arasında nadir görülen bir işbirliği, örgütleme ve kendine güven veriyordu onlara. Daha sonra sultaları altına düşecek olan bir geniş imparatorluğun yönetimi için pek önemli niteliklerdi bunlar. Anlamı şuydu bütün bu gelişmelerin. Kabile ufku aşılmıştı. Kabile hümanizmasının ötesinde yeni değerler palazlanıyordu. Çoğu insanların geleneksel nitelikleri değildi artık başarıyı sağlayan. Kazanç hırsı ve doymazlık egemen olan buydu. Zenginler kabilelerin değil, kendilerinin eseri olan başarının gurur ve kasıntısı içindeydiler. Yoksullar, sıradan ve dürüst insanlar ise acı çekiyorlardı. Öte yandan, sonradan görme kişilerin eleştirilmesinde ölçü alınacak ülkünün, kabile ülküsünün ise eskiye köhnediği duygusu berrak olmasa da böyle bir duygu vardı ortada. Bireyi amaç edinen dinler yayılıyordu. Yahudilik ve Hristiyanlık bir bakıma akla sığmayan biçimleriyle de olsa yandaş toplayabiliyorlardı. Ne var ki Arap pazarını denetlemek için mücadele eden güçlere bağlı yabancı ideolojilerdi bunlar. Onları olduğu gibi kabul etmek. Arap gururu için alçaltıcıydı bir yerde. Kimi insanlar yeni yollar arıyor, Allah'tan korkuyor ve sayısız kabile putlarından kuşkuya düşüyorlardı. Aynı zamanda tüm Arabistan'ı birleştirecek olan büyük imparatorluklar karşısında saygınlık kazandıracak, bu arada kazanılmış servetleri ve ticareti koruyup güvence altına alacak, giderek karnı aç bedevilerin hırslarını, Arapların ticari etkinliklerine engel olacak yerde dışarıya doğru çevirecek bir devlete de gereksinme vardı. Güney Arabistan'ın göçebelere karşı kolonici, bedevilerden de pek uzak devletleri bu görevi yerine getirememişlerdi. Özetle, başta din birliğine dayanan, bir Arap ideolojisiyle yönetilen, yeni koşullara uygun, bunun yanı sıra kuşatacağı bedevi ortama da daha yakın bir Arap devleti. Dönemin temel gereksinmesi buydu. Yollar bunu başaracak bir büyük öncüye de açıktı. Muhammed, işte böyle bir ortamda ortaya çıkar. Muhammed'in eyleminin özü. İslam'ı iyi tanıyabilmek, kurucusunu da iyi bilmeye bağlı. Büyük Fransız yazarı Ernest Renan, İsa'nınkinin tersine Muhammed'in yaşamının tarihin olanca aydınlığıyla dolu olduğunu söylüyordu. Aslında peygamberin yaşamı üstüne yazılmış ayrıntılı geleneksel eserlerin çokluğuna bakıp gerçek dışı bir değerlendirmedir bu. Muhammed'in yaşamı küçük ya da büyük yığınla eserle anlatılmıştır. Bunların içinde en az yansız olduğu için değerli olanı 768'de ölen Ebu İshak'ın kitabıdır. Ne var ki bu eseri de 834'te ölen Ebu Hişam'ın anlattıklarında buluyoruz. Bir de 923'te ölen ünlü tarihçi Tabari'nin tarihinde parçalar halinde mevcut. Onun yaşamı üzerine yazılanlar tarih bakımından ne kadar yeni ise o kadar da bulanık. Hele hadisler, yani peygamberlerin çeşitli olay ve vesilelerle söyledikleri, ölümünden yıllar sonra derlendiği ve işin içine siyasal saptırmalar da katıldığı için bambaşka bir çehre çıkarıyor karşımıza. 1000 yılı aşkın bir süredir, özellikle Müslümanların çizdikleri tip, her türlü eksiklikten arınmış, doğaüstü, ülküsel bir insan tipidir. Çağdaş bilim ise, hadisleri tarihsel ve psikolojik bir çözümlemeye tabi tutmaya başladığı günden beri, bambaşka bir portre koyar oldu günümüze. Şu da kabul edilen gerçeklerden biri bugün. Muhammed'in yaşamı ve düşünceleriyle ilgili baş kaynak, nedenli karışık olursa olsun bizzat Kur'an'ın kendisidir. Mekke ve Medine halkına Tanrı kelamı diye söyledikleri bu kitapta toplanmış durumda ve bunlar tartışmalar bir yana gerçekten de onun dedikleri. Muhammed'in yaşamını anlatırken vahiyden önceki yıllar Mekke dönemi ve Medine dönemi diye üçe ayırmak kolaylık sağlanmasının yanı sıra onun eylemi bakımından da aydınlatıcı. Neler görüyoruz bu üç ayrı aşamada? Muhammed'in vahiyden önceki yaşamı üstüne güvenilir pek az şey var elimizde. Bu dönemi sonraki gelenek allayıp pullayıp efsaneleştirmiştir üstelik. Muhammed bir olasılıkla 571 yılında Mekke'de doğdu. 579'da ölen İran Şahı 1. Keyhüsref yaşarken onun doğmuş olduğuna kesin olarak bakmalı. Adı övülmüş anlamına gelen Muhammed pek yaygındı Araplar arasında. Abdullah adlı birinin oğluydu. Annesinin adı ise Amine'ydi. Hatırlatmakta yarar var. Mekke kenti 6. yüzyılda Arabistan'ın en önemli merkeziydi. Tapınağı Kabe sayesinde dinsel bir kentti. Ticaret yönünden ise uzun zamandan beri Petra'nın yerine geçmişti. Başta ticaret ve haç dönemlerinin sağladığı yararlarla yaşayan Mekkeli tacirler bir tür aristokrasi oluşturuyorlardı kentte. Ve bu aristokrasi kökenini ta Peygamber İbrahim'e değin çıkaran Kureyş kabilesindendi. Kabile birçok ailelere bölünmüştü. İçlerinde özellikle ikisi Emeviler ile Haşimiler başta geliyordu. Haşim ailesi en zengin olanı değildi gerçi. Ancak en soylu olanıydı. Ve kentin siyasal ve askeri yönetimini elinde tutan Emevi ailesinden daha az güçlü de olsa tüm ülkede bu saygınlıktan yararlanıyordu. Kabe'de önemli görevleri elinde tuttuğu için haç zamanında büyük bir rolde oynuyordu. Muhammed bu ailedendi işte. Ancak egemen oligarşinin bir parçası da değildi. Muhammed pek küçükken babasını, arkasından da anasını yitirir. Küçük öksüze dedesi sahip çıkar önce. Sonra da amcalarından Ebu Talip yanına alır. Hali vakti yerinde bir tacir olan bu kişi, yaşama hazırlamaya çalışır genç Muhammed'i. İş için yaptığı yolculuklarda, özellikle Suriye'ye gittiğinde onu da götürmüş olmalı yanında. Herhalde kervan sürmüş. Koyun da otlatmıştır. Geleceğin peygamberinin gençliği hakkında elimizdeki kırık dökük bilgiler bunlar yalnız. Kur'an'ın yetimler ve öksüzlere olanca özenin gösterilmesi hakkındaki ısrarlarından anlıyoruz ki, Muhammed'in çocukluk ve gençlik yılları acılarla geçmiştir. 25 çağına doğru kendisi de kervan düzenleyen Mekke'li zengin bir dulun Hatice'nin hizmetine girer. İşlerini çekip çevirirken güveni de kazanır. Kadın aşık olup evlenmeyi önerir ona. Aralarında hayli yaş farkı da olsa evlenirler. Birçok çocukları olacaktır bu evlilikten. Ancak işlerinden yalnız kızlar yaşayacaktır. Kızlarından Fatma'yı da amcası Ebu Talib'in oğlu Ali ile evlendirecektir ileride. Evlilik ister istemez bir gönenç getirir Muhammed'in yaşamına. Önde gelen kişiler arasına da girer. Hatta Hatice'nin verdiği Hristiyan bir kölesi de vardır, Zeyd. Bir tarihte azat eder onu. Gerçi maddi kaygıları yoktur ama ruh dünyasında sorunları vardır. Zeki, ölçülü ve pek gerçekçi de olsa sinirli ve tutkulu bir yaratılıştadır. Özlemlerle dolu bir insandır. Nedenleri de vardır. Gençliği yanına doyumsuzluklarla geçmiştir. Eşraf çok karılı bir ortamda yaşamanın zevkini çıkarırken kendisinden hayli yaşlı tek bir kadınla yetinmek zorunda kalmıştır o. Arapların pek önem verdikleri erkek çocuğa sahip olamayışının doğurduğu hayal kırıklıkları içindedir. Son olarak yoksulluğu ve yoksulların acısını görüp tanıdığı halde insanoğlunun hele de kentin yönetiminde bulunanların iş dünyasındaki tavırlarından ve bu acılar karşısındaki vurdum duymazlığından tedirgindir. Öyle olunca toplumun kendisine sunduğu ideoloji karşısında eleştiriye girişmemesi mümkün müydü? Muhammed'in çoğu sorun gibi manevi gelişmesinin temel kaynakları da hayli tartışmaya yol açmıştır. Yahudilerin ve Hristiyanların etkisinde kaldığı açık. Tek tanrıçılık, vahiy ve kutsal kitapta geçen daha birçok kavramın Kur'an'da yer alması bunu gösteriyor bize. Ne var ki Muhammed kutsal kitabı okumamıştı. Müslümanlar okuması yazması olmadığını söylerler onun. Ne olursa olsun kutsal kitaptaki öyküleri bize aktarma biçimi ve biçemi onunla ilgili bilgilerini dolaylı yoldan edindiğini düşündürmeye götürüyor bizi. Belki de Yahudi ve Hristiyan tacirlerinden ve yolculardan öğrendi bunları. Öyle olunca da yanına düzmece etki gelip girdi işin içine. Gelenek haniflerden söz eder. Halktaki puta taparlıktan hoşnut olmayan Mekkeli kişilerdi bunlar. Yahudiliği ya da Hristiyanlığı da bir yana bırakarak daha arınmış bir dinden yana insanlardı. Muhammed'in manevi dünyasının kaynaklarını işte bu hanifler arasında aramak daha doğru olacak belki de. 40 yaşına doğru Tanrı'nın çağrısını duyar ilk kez. Hristiyanlar ve onlara özenen Araplar gibi zaman zaman çileye çekildi bir mağarada bir seher vakti Cebrail Tanrı'nın sözlerini iletir ona. Çevresine korku ve kaygılarını açıklar Muhammed ve kendisini cin çarpmış sanarak bu meleğin söylediklerini reddetmeye başlar. Onun her görünüşünde mistik bir hale girer, kendinden geçer. Kuşkusuz hayaldir gördüğü, adı ne olursa olsun, ruhsal bir bunalım içindedir. Nitekim canına kıyma girişimlerinde bulunur bir ara. Ancak içtenliğine de inanmak gerekir Muhammed'in. Başta eşi olmak üzere daha bir dost çevresinin manevi desteğini görür önce. Kendisine ilk inananlar Hatice, amcasının oğlu Ali ve kölesi Zeyd olur. Gitgide ağırlığını hissettiği Tanrı buyruğunu sonra herkese açıklamaya başlar. Mekkeliler ilk söylediklerini tehlikeli bulmazlar ve karşı çıkmazlar. O sıralarda yeni bir din kurma düşüncesine de sahip değildi bir olasılıkla. Daha önce başka halklara kendi dillerinde nasıl bir vahiy götürülmüşse o da Araplara Arapça bir vahide bulunmanın aranışı içindeydi. Kur'an'ın Mekke dönemine rastlayan sureleri özellikle dinsel bir nitelik taşır. Ve esas olarak da tek tanrı düşüncesini, puta taparlığın kötülüğünü ve son hükmün pek yakın oluşunu işlerler. Ne var ki Muhammed daha yenileyici hale geldikçe, Mekke'deki yerleşik dini daha açıkça eleştirdikçe yönetici kesim arasında tepki sertleşir. Yeni din topluluğu ile Mekke oligarşisi arasındaki çatışma bir sınıf çatışması mıydı? Egemen burjuva oligarşisine karşı ayrıcalıksız insanları ve onların istemlerini mi temsil etmiş oluyordu Muhammed? Bir bakıma öyle. Peygamberin ilk yandaşları açıkça yoksul sınıftan insanlardı. Ve karşılaştıkları tepki de büyük bölümüyle iktisadi bir nitelik taşıyordu. Öte yandan bu tepki Mekke'nin eski dininin ortadan kaldırılmasıyla kentin ve tapınağın tek haç ve iş merkezi olmasının sağladığı yararlardan yoksun kalacakları korkusundan kaynaklanıyordu. Dahası egemen ailelerden birine mensup olmayan bir kişiden geliyordu eleştiri. Bu direniş kaynakları bakımından iktisadi de olsa dinselden çok siyasal biçimde kendisini ortaya koyar ve bizzat Muhammed'i de siyasal eylemin içine iter. Müslümanlara karşı şu ya da bu ölçüde koşturma başlar. Bir grup müminin Habeşistan'a kaçmasına yol açacak denli de serttir yapılanlar. Mekke'de kalmak olanağı yoktur artık. Ne var ki zulüm de olsa İslam yeni yandaşlar kazanmaya devam eder ve en ünlüler arasında da şunlar vardır. Ebu Bekir. Orta halli bir aileden gelen kararları ve eylemlerindeki çabukluk ezilenlere pek büyük bir destek sağlayacak olan Ömer. Mekke'nin egemen ailelerinden biri olan Emevilerden Osman. Muhammed'in egemen sınıftan elde ettiği tek önemli yandaştı bu sonuncusu. Ne var ki daha çarpıcı başarılar elde etmek umudu iyice kırılınca Muhammed Mekke'yi terk etmek zorunda kalır. Taif'te barınma yolundaki girişimi sonuç vermeyince de Medine halkın davetini kabul eder ve gidip oraya yerleşir. Mekke'nin bir 500 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Medine'yi kuzeyden gelmiş Yahudi kabileler kurmuşlardı. İçlerinde Beni Nadir ile Beni Kurayza özellikle önemliydi. Kentin görece zenginliği kimi Arapları da çekmişti oraya. Onlar da Yahudilerin müşterisi olmuş, giderek bağımlılaşmışlardı. Ne var ki Medine ya da İslam'dan önceki adıyla Yesrib, istikrarlı hiçbir yönetime sahip değildi. Kent birbirine düşman iki Arap kabilesinin, Avs ile Hazraç kabilelerinin çatışmalarıyla çalkalanıyordu. Yahudiler ise